TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle 2 günlük bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hafta sonu yoğun bir gündem vardı yine ve pazartesi sabahı hemen gündem maddelerini sizlerle paylaşacağız. Bülent Bey günaydın, merhabalar.
Merhaba Mahmut Bey. Ben bir seyahatteyim. Bir hostelin lobisinde yayın yapıyorum. Onun için izleyicilerimizden özür diliyorum. Biraz görüntü ve ses kaybı olabilir. Ama söz verdiğimiz gibi gününde yayında olmak için artık dar imkanlarla yayın yapmaya çalışacağız.
Evet, o halde o zaman hemen izleyicilerimizi bekletmeden şöyle gündemi paylaşmaya devam edelim. Hemen başlayalım. TR724 haberleriyle birlikte. TR724'ün özel haberi var. İlk haber olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbeden yargılanan pilot eğitmenlerine sarıldığını söylüyor. Bununla ilgili hemen başta bir şeyler söyleyecek misiniz? Yoksa ilk önce manşetleri biraz aktarıp ondan sonra mı dönelim?
Bununla ilgili biraz konuşabiliriz. Bu zaten hani çok bilinen bir durum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne içi boşaltıldı, çok zayıflatıldı, uçacak pilot bulunamıyor. Bunların hepsi konuşulan şeylerdi. Son tahlilde hani bu eski öğreticilere, eski eğiticilere bir anlamda mecbur kalınması, mahkum kalınması beklenen bir şeydi. Bu açığı kapatabilmek için aslında çok eskiden emekli olmuş, hatta belki uçuş şeyleri, kabiliyetleri bile zayıflamış, yaşlı pilotları bile göreve çağırmışlardı. Hemen şeyin akabinde biliyorsunuz. Buna rağmen yeterli olmamıştı. Hatta o pilotları gönüllü olarak değil, mecburi olarak çağırmışlardı. Şimdi demek ki yani beklenen oldu, o bile yetmedi. Ve cezaevinden şey çıkarıp, eğitici çıkarıp, pilot çıkarıp pilot eğitmeye çalışıyorlar. Daha başka şeyler de vardı. Hatırlarsanız bazı şehit haberlerinden sonra bu ortaya çıktı ki kimi soruşturması olan personeli de aslında Suriye'ye ya da başka çatışma bölgelerine gönderip orada bizzat savaştırmışlar. Yani adam Türkiye'ye döndüğünde terörden yargılanıyor. Ama eline silah verip teröristle çatışmaya gönderiliyor. Şehit olursa şehit tören yapılıyor, devlet töreniyle uğurlanıyor. Şehit olmazsa bu sefer eline kelepçe takılıyor. Böyle tuhaflıklar, böyle acı, dramatik şeyler yaşadık. Bu da onlardan bir tanesi. Yani kaçınılmaz sondu bu. Belirli ve olması muhtemel, çok kuvvetle muhtemel şeydi, yaşandı.
Evet. Hemen devam ediyorum o halde. Cahit Özkan'ın görevden alındığı iddiası var. Daha önce hafta sonunda Cahit Özkan'ın istifasını istendi ama direndiği şeklinde iddialar vardı. Moskova'dan filmleri aratmayan bir kaçış haberini görüyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye Aynur Doğan tepkisi var. Özgür doğduk, özgür öleceğiz şeklinde konserin iptaliyle ilgili bir haber vardı. İlker Doğan'ın haber incelemesinde CHP'nin emeği büyük. Kaftancıoğlu kararını veren daire üyelerinin tamamı Yargıda Birlik Platformu üyesi şeklinde bir haber var. Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması, İstanbul daha da güzelleşecek, Atatürk Havalimanı'nda yavaş yavaş yıkımın başladığına ilişkin görüntüler ve haberler gelirken. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını görüyoruz. Diğer bir başlıkta Erdoğan bir ay önce bana NATO üyeliğimizi destekleyeceğini söyledi, kafam karıştı diyor. Profesör Doktor Ayhan Tekineş bir cemaat mensubu olduğu için insanların topluca cezalandırılması Allah'a isyandır şeklinde bir açıklamada bulunmuş. New York'taki ırkçı saldırıya birazdan yer vereceğiz. 10 kişi hayatını kaybetmişti bu ırkçı saldırıda. Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı iddiası az önce de değinmiştik. İşte burada iş makinelerini görüyoruz. Ve Güldür Güldür Show'da havuz medyası benzetmesi var. Tuvalet kağıdına gerek kalmadı, bunları kullanabiliriz. Birazdan yer vereceğiz buna da. Borç batağındaki Başakşehir Belediyesi bütçenin yarısını arsa satarak karşılıyor. Yaş çay alım fiyatı açıklandı ama üretici memnun değil. Kani Beko'nun açıklaması var. Çiftçinin devletten yasal alacağı 273 milyar liraya çıktı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü çıkışı krize neden olduğu AKP'de Cahit Özkan çatlağı şeklinde geriye doğru döndüğümüzde böyle bir başlığı da görüyoruz. Peki bugün hangi köşe yazıları var? Sabah saatleri itibariyle Tarık Toros'un yazısı inceldiği yerden kopacak başka yolu yok şeklinde. Nedim Hazar'ın yazısının başlığı sıradaki adamı izlediniz mi? Bilindik bir dikta öyküsü. Bir haber analiz görüyoruz. İsrail'in Şirin'e Türk polisinin Aysel Doğan'a yaptığı İsrail'in Şirin'in cenazesindeki yine tavrına biraz sonra görüntülerle yer vereceğiz. Mustafa Doğan'ın haberi seçim tehditleri Sadat ve Yargıda Birlik Derneği şeklinde. Ahmet Karabay'ın yazısının başlığı Ankara'ya İsveç ve Finlandiya'nın üyelik kozu. Cemaat operasyonlar neden bitmiyor diye soruyor doçent doktor Mahmut Akpınar ve bir başka haber analizde CHP Kaftancıoğlu Savaşı'nı 22 Temmuz 2014'te kaybetti başlığıyla verilmiş. Evet, az önce aktardığımız haberlerin bir kısmına biraz sonra biraz daha detaylarıyla yer vereceğiz. İsterseniz hemen sizin gündem maddelerinize başlayalım Bülent Bey.
Evet, benim birinci gündem maddem Türkiye'deki gene kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetler. Haberlere rastladıkça ben bunu hep birinci gündem maddesi yapmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten en büyük, en önemli kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Dün gene bir cinayet vardı. O cinayetin küpürleri var. O küpürler üzerinden devam edelim. Gazetelerde de haber oldu. İnternet sitelerinde ya da sosyal medyada da var. Silop'ta bir kadıncağız öldürüldü. Hem de işte çok işkence edilerek öldürüldü. Bu kadıncağızın öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın itiraf etmiş aynı zamanda cinayeti. Özel Harekat Ocakları denilen yapılanma zaten hani devletin göz göre göre göz yumarak bir anlamda mafyalaşmış insanlara konum vererek, etiket vererek bunların rahat hareket etmesini sağlamak gibi bir şey. Yani normal şartlarda böyle bir şey kurulduğunda normal bir ülkede, demokratik hukuk devleti olan bir ülkede buna kimsenin müsaade etmemesi lazım. Mafyatik yapılanmalar bir de tabela asıyorlar artık kapılarına ve bu tabela ile bütün icra faaliyetlerini yerine getirebiliyorlar. Çok vahim bir cinayet, dramatik bir cinayet ama onun kadar dramatik olan da bunun böyle bir tabela altında işlenmiş olması. Başka gene cinayet haberleri var. Onlarla devam edelim. Bir tanesi Ümitcan Uygun'un 10 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklanmış. Bu gerekçe hani ödül bir ceza olarak konuşmuştuk hatırlarsanız programlarımızda. Gerçekten ödül gibi ceza oldu, ortaya çıktı. Cezanın gerekçesi şu: evet dövdü ama öldürmek istemedi. Peki öldürmek istemediğini nereden anlıyorsunuz? Kızcağız bayıldıktan sonra banyoya götürmüş, suyla ayıltmaya çalışmış. Yani bunu bile herhalde bir iyi niyete yorumlamışlar ki 10 yıllık bir ceza ile yetinmişler. Diğer küfürlerle de devam edelim isterseniz. Bir iyi hal indirimi daha var ve bu da çok daha vahim. Kız çocuğu, ikinci kız çocuğunu doğurduğu için eşini öldüren bir adama yerel mahkeme iyi hal indirimi yapmış. İyi hal indiriminin gerekçesi de adam kadıncağızı öldürdükten sonra 155'i aramış, ben karımı öldürdüm demiş. Yani bunun iyi halle, iyi niyetle nasıl bir alakasını kurmuş yerel mahkeme anlayamadım. Normal şartlarda hani tasarlayarak adam öldürmekten, çünkü elektrik kablosunu almış, elektrik geçirmeyecek eldiven almış eline falan, yani bütün teçhizatı önceden kurmuş. Sadece 155'i aramış olmasını bir iyi hal ya da bir iyi niyet olarak değerlendirmiş ve bozmuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını. Bir sonraki haber, bugünkü Sabah gazetesinden kadından şiddete ibretlik ceza diyor. Nasıl bir ibretlik? Haberin içeriğine baktım ben, 18 yıl vermişler. Normal şartlarda ağırlaştırılmış müebbet olması lazım. Çünkü ki mahkeme kararında da tasarlayarak öldürdüğünü söylüyor. Tasarlayarak birini öldürdüğünüzde en az müebbet almanız lazım. Ama birinci derecede yakınlara dönük şiddet daha ağır cezalandırılır. Bütün dünyada ceza kanunlarında böyledir, bizde de böyledir. Eşe dönük, çocuğa, baba, anneye babaya dönük cinayetler biraz daha ağır cezalandırılır. Yani burada asgari alması gereken bir ağırlaştırılmış müebbet olması lazımken 18 yılı Sabah gazetesi yeterli görmüş. Yani bu gazetelerle, bu medya ortamıyla ve bu yargı ortamıyla kadına şiddeti önlemek ne yazık ki mümkün değil. Buna benzer haberleri ne yazık ki üzülerek söylüyoruz. Her sabah konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Benim en önemli gördüğüm gündem buydu. Birçok siyasi haber var, ekonomik haber var ama toplumda kanayan bir yara kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet. Onun için birinci haber olarak ben bunu aldım.
Bunu hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Daha önce de belirttik, geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda son derece acımasız ve en üst seviyeden vermeye devam ediyor cezaları. Ama nedense insanların eşlerine, çocuklarına, ailelerine, birinci dereceden yakınlarına da dahil olmak üzere insanın insana karşı işlediği suçlarda son derece umarsız, duyarsız ve müşfik davranmaya devam ediyor. Ben şöyle bir yurt dışı basına hemen bir bakayım isterseniz. Hızlıca gündemde dünya neleri konuşuyor? Şöyle bir bakalım. Ondan sonra hem ekonomi hem magazin, biraz da pazartesi sabahının verdiği, biraz hafta sonunda magazin haberleri de var. Onları paylaşalım. İngiltere medyasında özellikle dikkat çeken birkaç başlık vardı. Bunlardan bir tanesi hafta sonu yapılan Eurovision şarkı yarışmaları ile ilgili Ukrayna'nın burada bir çıkışı var, bir sözü var. Aslında Kiev'in Eurovision'a ev sahipliği yapacağı ve belki bir günde Mariupol'un buna ev sahipliği yapacağını söylüyordu Zelenski. Ukrayna'ya verilen destek ve sempatinin de karşılığı olarak Ukrayna Eurovision'da bu şarkı yarışmasında birinci olmuştu. Biraz sonra detaylarına yer veririz. Diğer bir haber, Daily Mirror'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı bir saldırı vardı. Buradaki hasta ruhlu saldırganın İngiltere takıntısından da bahsediliyor ve burada nefretin kurbanları olarak verilmiş manşette. Biraz haberin detayına baktığımızda aslında Amerika'da 10 kişiyi öldüren bu hasta ruhlu silahlı saldırganın İngiltere'yi de yakın takibine aldığını ve İngiltere ile ilgili bazı takıntıları olduğunu da görüyoruz ki burada Londra Belediye Başkanlığı yapan ve Müslüman kimliğiyle öne çıkan Sadık Han'ın da onun hem izleme listesinde olduğu hem de tehdit listesinde olduğunu öğreniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu olayın detaylarına şimdi biraz yer verelim dilerseniz. Evet, 18 yaşındaki bir beyazın cumartesi günü Buffalo'da bir süpermarkete ateş açtığı haberini gördük önce. Biraz detayları daha sonra belli olmaya başladı ve maalesef bu çirkin saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın bir nefret suçu ve ırkçılık güdümlü şiddet içeren aşırıcılık vakası olarak değerlendirdi. Kolluk kuvvetleri yetkilileri böyle bir açıklama yaptı. The Washington Post'tan aktarmaya devam edelim. Cumartesi günü bir Buffalo marketine ateş açan ve 10 kişi öldüren adamın beyaz nüfusu göçmenlerle değiştirmek için bir komplo fikrine odaklanan beyaz üstünlükçü bir manifesto bıraktığını söylüyordu yetkililer. Evet, bu haberin detaylarına belki ilerleyen günlerde devam ederiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde sık sık yaşanan saldırılar bunlar ve ne yazık ki gerçekten en kanlı saldırılardan bir tanesi. Ve bunun da videoları paylaşıldı, sosyal medyada dolaştı. Gerçekten hastalıklı bir ruh. Daha önce aynı Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen saldırı gibiydi. Tamamen baştan sona planlanmış. Kamerayla, belki kafaya takılan bir kamerayla da saniye saniye kaydedilmiş ve daha sonra da sosyal medyada yayınlanmış olması işin çok daha acı ve çirkin yüzünü gösteriyor. Hafta sonu bir cenaze vardı. Cuma günü bu haberleri paylaşmıştık. Şirin Ebu Akil'in gazetecinin başında miğferi ve üzerinde basın kimliği olmasına rağmen yine başından vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili bir haberi paylaşmıştık. Onun cenaze töreni vardı ama bu cenaze töreninde gerçekten hiç istenmeyen görüntüler de yaşandı. İşte bunlardan bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine İsrail polisi müdahale etti ve gerçekten kötü görüntülerdi. Tabutu taşıyanlara bile saldırıldı ve tabut bir an yere neredeyse düşüyordu. Son anda birisi geldi, yetişti ve topladı. Tabutun yere değmesini engellediler ama işte cenaze töreninde bile maalesef devam etti bu şiddet. Hemen devam edelim. Buna karşı verilen tepkilerden bir tanesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in açıklamasıydı. Polislerin davranışından ciddi şekilde rahatsız oldum diyordu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de görüntüler bizi derinden rahatsız etti açıklamasını yaptı. Ama tabii bu yaşananları değiştirmiyordu. Dışarıdan hemen bir haber, önemli bir haber. Dışarıdan bir haber ama bizde çok yakından ilgilendiriyor aslında. Çin'in gübre satışını durdurduğu haberini daha önce aktarmıştık. Rusya da durdurmuştu. Selim Kotil de diyor ki pazarın %40'ından fazlası bu iki ülkede. Çin tüm dünyadan buğday çekip stokluyor. En büyük buğday satıcısı Hindistan da satışı durdurdu. Aklı başında herkes bu hikayenin sonunu görür. Çok sert bir kış geliyor ve biz sadece seyrediyoruz. Evet, az önce TR724 haberlerinde de gördük, çiftçinin ücretleri ve alacakları giderek artarken bir taraftan çiftçiye destek sağlanmadan dağ taşı ekin deniyor ama maalesef böyle kış yaklaşırken de hiçbir tedbir alınmadığını görüyoruz. Eğer böyle devam ederse çok sert bir kış gelecek ve onun da faturası çok ağır olacak. NATO ile ilgili hemen birkaç başlık paylaşalım. Erdoğan, teröristleri misafirhane olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz demişti. Daha sonra yine Genel Sekreter İbrahim Kalın'ın farklı açıklamaları oldu. Daha sonra Finlandiya resmen NATO üyeliğine başvurma kararı aldığını söyledi ve NATO Genel Sekreteri de Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleme niyetinin olmadığını söyledi. Bütün bu haberler biraz kafa karıştırdı. Baştan itibaren bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri. Hızlıca tamamlıyorum dış haberleri ve
Ben
sonra tekrar size bırakayım. Bu arada
isterseniz bu NATO ile
evet.
ilgili İsveç medyasından bir iki küpür almıştım. Onları da anlatayım.
Hemen
Öyle
buyurun.
geçelim. İsveç medyası Türkiye'nin NATO kapısını kapatmayacağını İsveç'e, Finlandiya'ya sadece pazarlık yapmaya çalıştığına dair haberler, değerlendirmeler yapılıyor. Yani Türkiye'de iç kamuoyunu biraz hani her zamanki gibi ya Türkiye'nin eli çok güçlü ve Türkiye iyi pazarlık yapıyor havası vermek için manşetlerde bu tür yorumlar yer alsa da tam tersi muhatap ülkelerde daha önce de benzer bir ifade kullanılmıştı. Burada o ifade kullanılmıyor ama Türkiye'nin artık imajı ne yazık ki bu. At pazarlığı yapan bir ülke. Yani her pazarlık yapmak için her fırsatı değerlendiren ve bunu da biraz seviyeli olmayan bir şekilde yapan bir ülke konumunda, kapsamında değerlendiriliyor. Biraz ben Türkiye'nin bu direnişini iç politikaya dönük, içeride kamuoyuna tribünler oynamaya dönük bir girişim, bir eylem olarak değerlendiriyorum.
Evet, hemen bir iki başlık paylaşayım. Ondan sonra tekrar size bırakayım. Burada Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçeceği ya da bu kararını askıya alacağı ile ilgili haberler dolaşınca hemen hukuk uzmanlarının görüşlerine yer verildi. Hukukçulara göre Twitter ağındaki botların veya gerçek olmayan hesapların sayısı onu şirketi satın almaktan çıkarmak için yeterli bir neden değil ama bu nasıl sonuçlanacak bunları da göreceğiz. Yani sanki ben Twitter'ı satın aldım ama içinde bir sürü balon hesap varmış, gerçekte bu kadar kullanıcısı yokmuş şeklinde bir tabii ki algıya sebep oldu bu açıklama. Ben Twitter'ı aldığımda içinde bu kadar kullanıcı var gibi görünüyordu ama bunların çoğu botmuş, sahte hesapmış. Gerçekte bu kadar kişi kullanmıyormuş gibi bir algıya sebep oluyor bu görüntü. Az önce paylaşmıştık. Ukrayna'nın 631 puan toplayarak Eurovision şarkı yarışmasını 3. kez kazanmasını sadece 6 puan alabildi. Almanya sonuncu oldu. Azerbaycan 106 puanla 16. sırada. Türkiye'nin yerini söylemiyoruz. Zaten Türkiye bir süredir Eurovision'a katılmıyor. Evet, hafta sonunda hem Sadat konusu çok tartışıldı hem Rize'ye açılan havalimanı konuşuldu. Biraz bunlara da değinelim mi? Sizin gündeminizde farklı başlıklar var mı Bülent Bey?
Biraz sözü ben alayım, sonra tekrar size bırakayım. O gündemleri siz aktarın. Dünün belki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi. Aynur Doğan uluslararası bir sanatçı. Pek çok başkentte sanatını icra edebiliyor ve beğenilerek icra ediliyor. Kocaeli'de de Derince Belediyesi'nin, daha doğrusu Derince'de Kürt Dili Günü kapsamında vereceği bir konser belediyenin derinlemesine incelemesi sonucunda iptal edilmiş. Derince Belediyesi inceleme yaparak neyi tespit etti, neden konseri iptal etti? Çok büyük bir tepki oldu tabii ki. Yani nihayetinde hani benim de açıkçası beğenerek izlediğim bir sanatçı. Böyle bir konserin iptal edilmesi için hiçbir gerekçe yok. Olsa olsa tek gerekçe bazı insanların kafalarındaki dar kalıplar ve ne yazık ki belki ultramilliyetçi refleksler diyebiliriz. Üzücü bir durum. Yani daha önce de benzer bir tepki biliyorsunuz başka sanatçılarla ilgili başka şehirlerde olmuştu ama halk sahip çıkınca karardan geri dönmek zorunda kalmışlardı ve o konserler icra edilmişti. Burada da aslında öyle bir sivil tepki olsa sadece sosyal medyada ya da siyasi partiler nezdinde, siyasi liderler, siyasetçiler nezdinde oluşan tepkiyle yetinilmese bence iç barışımıza hizmet eden bir gelişmeye bile dönüşebilirdi. İzleyeceğiz, bakacağız. Önemli bir gelişme siyasette yaşandı aslında. O da Erdoğan Bayraktar ara ara biliyorsunuz böyle sosyal medya hesapları üzerinden bir kafasını kaldırıyor, bir şeyler söylüyor, sonra tekrar uykuya dalıyor. Gene Erdoğan Bayraktar'ın tweetleri oldu dün sosyal medyada. Bir taraftan Erdoğan'ı hani çok fazla da öfkesini çekmemek için övücü şeyler söylüyor ama öbür taraftan da çok ağır eleştirileri var. O tweetinde işte 14 yaşından beri izzetli bir çalışma vesaire filan diye o övgü kısmını geçtikten sonra kendisine haksızlık yapıldığını ve partiden daha doğrusu görevden atılmayı hak etmediğini belirten şeyler yazdı. Tweetler yazdı. Daha ilginci ona verilen bir cevaba da yorum yazarak RT yaptı. O cevapta da şu vardı. Bir şey. İzleyicisi diyor ki beyefendi haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Paylaşımlarınız çok güzel vesaire falan ama asıl önemli cümle şu. Cumhurbaşkanının harcamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Milletin vergileriyle saraylar, uçaklar, helikopterler, masraflar, koruma orduları diye bir takipçisinin tweetini gönderilen cevaplara ve eleştirilere saygı duyuyorum. İhtiyacımız var yorumuyla birlikte paylaşmış olması ben ilginç buldum. Erdoğan Bayraktar o gördüğü muamele biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta istifaya zorlanan 4 bakandan bir tanesiydi. Ve istifadan önce de NTV canlı yayınına bağlanıp ben istifa etmiyorum çünkü ben her şeyi başbakanın, o dönemdeki başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Başbakanın talimatı ve bilgisi doğrultusunda yaptım ne yaptıysam şayet birisi istifa edecekse önce başbakanın istifa etmesi lazım gibi sert bir tepki göstermişti. Sonra kamuoyuna kulislere yansıyan bilgiler kendisinin başbakanlıkta darp edildiği, bizzat korumalar ve başbakan tarafından darp edildiği ve ondan sonra geri adım atmak zorunda kaldığı şeklindeydi. O günü, o acıyı herhalde hiçbir zaman unutamadı ki böyle ara ara şeyi depreşiyor. Acısı depreşiyor. Sosyal medyada bir şeyler söylüyor ve sonra tekrar suskunluğa bir şey yapıyor, geri dönüyor kendisi. Benim başka gündemlerim var ama isterseniz bir müddet siz şey yapın. Ekonomiyle ilgili birkaç gündemim var. Onları bilahare şey yapabiliriz.
Evet, ben hemen hızlıca paylaşayım o zaman. Bugün pazartesi, çok da fazla izleyenlerimizi ekran başında fazla uzun tutmayalım. Özet geçelim. Sadat konusunu söylemiştik. Detaylarına ve yorumlarına yer vermeyeceğiz burada. Çünkü zaten yeterince üzerine belki konuşuldu ve yazıldı, çizildi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat ziyareti oldukça dikkat çekmişti. Seçim güvenliğinde bir şey olursa bunun sorumlusu Sadat'tır ve saraydır çıkışı. Barış arkadaş, benim tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu elinde çok ciddi bir istihbarat ya da bilgi yoksa böyle kritik bir hamle yapmaz demişti. Anladığım kadarıyla yüksek düzeyde bir kaygısı var şeklinde bir açıklama yapmıştı. Mustafa Hoş, gazeteci Hoş da şöyle diyordu. Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a gitmesi yeni bir aşamadır. Devletin kurumlarından AKP'nin devlet dışı organizasyonuna karşı ilk hamledir. Yaratılmak istenen korku dalgası için dalga kıran bir etkisi olabilir. Tabii devamı gelirse. Evet, bunları nasıl okumak gerektiğini yer vermeyeceğiz ama Ahmet Türk'ün de şöyle bir açıklamasıyla birleştirerek yorumu izleyenlerimizle de bırakalım. Muhalefet kazanırsa Erdoğan'ın demokratik biçimde makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var deniyordu. Evet, belki ilerleyen zamanlarda bunlara yer veririz. Bugün gündemi çok fazla bunlarla doldurmayalım belki ama hafta sonu açılan Rize Artvin Havalimanı ile ilgili çok şey söylendi. Hemen birkaç sadece not ve rakamla bu konuyu da geçelim. Turan Bozkurt'un dikkat çektiği bir konuda şuydu: Rize'nin nüfusu 345 bin, Artvin'in nüfusu 169 bin ama Rize Artvin Havalimanı için yıllık yolcu garantisi 3 milyon. Yani buradaki nüfus birkaç defa hareket etmek ve yıllık belki bütün nüfusun uçağa binerek yolculuk etmesi lazım ki o sayı yakalansın. Cem Toker de buna şöyle yer veriyordu: yılda 3 milyon yolcu günde 8.200 kadar yolcu eder. Ortalama 160 kişilik uçak olsa, tamamı da %100 dolu olsa, günde toplamda 50'den fazla uçağın Rize'ye inip kalkması lazım. Dalga mı geçiyorsunuz diye soruyordu. Ekonomi ile ilgili dedik, daha önceki programlarda söyledik. İşte maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Hep dedik ya, kriptolarla ilgili eğer böyle devam ederse acı haberler gelebilir diye. İşte maalesef İstanbul Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç emlakçı Eyüp Çobanoğlu sattığı evin parasını kripto paralara yatırıp kaybedince intihar etti. Evet, buna benzer haberlerin son olmasını umut ediyoruz ama dünyanın birçok yerinde aşırı derecede değer kaybıyla birlikte milyarlarca dolarlık bir kaybın söz konusu olduğu söyleniyor. Türkiye'de maalesef işte bu konuyla ilgili yeterli düzenli bir takibat ve herhangi bir düzenleme de olmadığı için en büyük mağduriyetlerin yaşandığı ülkelerden biri olabilir ne yazık ki.
Ekonomi haberleriyle devam edeyim. Dün İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı emeklilikte yaşa takılanlar mitingi vardı, EYT mitingi vardı. Burada oluşan büyük bir enerji var, büyük bir tepki var. Daha önce söz verilmesine rağmen halledilmeyen bir problem bu. Normal şartlarda bakarsanız hiçbir Avrupa ülkesinde ya da hiçbir zengin ülkede bile 65 yaşından önce kimseyi emekli etmiyorlar. Bu aslında Süleyman Demirel'in 1991 yılında Türkiye'ye ve Türk ekonomisine attığı bir kazıktır. O kazık hala telafi edilemedi, hala çıkarılamadı. İnsanlar çok genç yaşta emekli olmaya başladılar. Tabii şimdi insanların tepkisinin bir sebebi de devam eden haberlerimizde göreceğimiz şeyler. Şimdi Ahlat'ta bir yazlık saray var. Zaten hani ne gerek var Marmaris'te bir saray yapıyorsunuz, Ahlat'ta saray yapıyorsunuz. Ankara'da sarayınız var, İstanbul'da villalarınız var. O saraya bir de 9 tane bakan konutu yapılacakmış o sarayın müştemilatı içerisinde. Şimdi her şeye para bulup onlarca uçakla uçup yüzlerce korumayla dolaşıp her türlü şeyi israfı yaptığınızda EYT'liler de dönüp diyorlar ki yani her şeye var, bize niye yok o zaman? Yani biz prim günümüzü doldurmuşuz, primimizi ödemişiz, günümüzü doldurmuşuz. Neden yaşımızı bekleyelim? Böyle bir talep ve böyle bir tepki var. EYT yoksa sandık var diye dün İstanbul'da yoğun bir kalabalık bir miting yaptılar. Bir sonraki haber Milli Gazete'nin manşeti. Bugün gazetelerde reklam var. Gene 52 tane sivil toplum örgütü adıyla gazetelere verilmiş ilanlar var. Bu ilan işi ve bu güya STK'lar işi dershaneler tartışmasıyla birlikte başladı. Dershanelerin kapatılmasını destekliyoruz diye ilanlarıyla ilk tanımıştık biz bu sivil toplum örgütlerini. Güya sivil toplum örgütleri. Sonra ortaya çıktık. Bu aslında devlet parasıyla fonlanan reklamlar. Hiçbirisinin cebinden 5 kuruş çıkmıyor. Ama daha ilginç olanın bugün Milli Gazete yazmış. Bu reklamlar sadece havuz medyasına, yandaş medyaya verilmiş. Demek ki enflasyon sadece havuz medyasını okuyan, yandaş medyayı okuyan vatandaşların sorunu diye dalgasını geçmiş Milli Gazete. Evet, tuhaf bir şey. Bir de bu tür reklamları aslında yandaş gazetelere kaynak aktarma aracı olarak kullanıyorlar. Yani bir şeyden ziyade, reklamdan ziyade, kamuoyu oluşturmaktan ziyade. Benim 3 tane daha küpürüm var. Onları paylaşayım, sözü size bırakayım. Benim internet bağlantımda da biraz zayıflık olabilir. Onun için bağlantıyı sağlam tutmuşken hemen ben şeyimi bitireyim isterseniz küpürlerimi. Siz Sadat'tan bahsettiniz. Hafta sonu Sadat'la ilgili Bir Gün Gazetesi'nin iyi bir manşeti vardı. Hani Sadat'ın bir boyutu da şu, neredeyse bütün devlet kurumlarının güvenlik işleri Sadat'a verilmiş durumda. Devlet Sadat'a teslim edilmiş diye vermişti Bir Gün gazetesi bunu. Ya bu Sadat'ın ortaklarının aldığı devletteki güvenlik işlerinin şeyi boyutları gerçekten ürkütücü, gerçekten çok fazla neredeyse devletin güvenliğini bunlar sağlıyor diyebiliriz. İlginç bir haber, belki sabah pazartesi sabahı tebessüme sebep olabilir diye aldım. O da Adana'da bir motosiklet yangınını litrelerce şalgam suyu dökerek yangını söndürmeye çalışmışlar. Şalgam suyu insandaki harareti söndürüyor ama yangını da söndürüyor mu? Onu bilmiyorum. Herhalde bunu denemişler. Son küpürüm benim Aydınlık Gazetesi ile ilgili. Aydınlık Gazetesi biliyorsunuz artık Doğu Perinçek Dünya İslam Kurultaylarına filan Türkiye'yi temsilen katılıyor. Neredeyse Akit Gazetesi'nin bir şeyi oldu. Çift yumurta ikizi gibi davranıyor Aydınlık Gazetesi. Bugünkü manşetinde de Ali'siz Alevilik tartışmalarına bayağı hani amiyane tabirle kafadan dalmışlar diyebiliriz. Avrupa'daki, Avusturya'daki Alevi birliklerini eleştiren ve şöyle diyelim hani Sünnici takılmaya başlamış Aydınlık. Doğu Perinçek Bizim Aksiyon dergisinde yaptığımız kapakta söylediğimiz gibi aslında bir matruşka. Her seferinde içinden başka bir şey çıkıyor. Matruşkada aslında her kaldırdığınızda aynı şeyin çıkması lazım ama Doğu Perinçek biraz farklı bir matruşka. Her kutuyu kaldırdığında içinden bambaşka bir Doğu Perinçek çıkıyor. Duruma göre, atmosfere göre değişen bir Doğu Perinçek.
Evet, sürprizlerle dolu Doğu Perinçek'ten ben hemen birkaç başlıkta o zaman gündemi toparlayarak hemen hızlıca veda edelim. Ağrı'dan bir haber vardı. Savcı Sayan, şovu seven bir isim. Daha önce de hatırlarsa izleyenlerimiz et meselesi gündeme geldiğinde et bulamayanı hemen bizim belediyemize gelsin 2 kilo et verelim demişti adam başına ama en ucuz ekmeği biz satıyoruz diye bir reklam da vardı Ağrı'da. Ağrı'da 10 gündür halk ekmek satış yapamıyormuş. Çünkü ekmeği üreten fırın parasını alamadığı için satışı durdurmuş. Önce halk ekmek ve insanların ekmek ihtiyacını gidermesi gerekiyor etten önce. Evet, biraz şöyle bir Anadolu turu yapalım demiştim ve Gaziantep Üniversitesi'nin bir haberi vardı. Bunu da aldım. Rektörü spor kompleksindeki soyunma odası tabelalarını giyinme odası olarak değiştirmiş ve bu değişikliği de icraat olarak duyurmuş. Hatta işte burada fotoğraflarda da var. Soyunma odası yazısının giyinme odası olarak değiştirilmesi de büyük bir icraat olarak duyuruluyor burada. Evet, tartıştığımız ve düşündüğümüz, uğraştığımız şeyler bunlar maalesef üniversitelerde. Dünyadan 26 bin ışık yılı ötedeki kara deliğin fotoğrafı çekildi geçen hafta diyor Hakan Demir de. Gaziantep Üniversitesi de soyunma odalarının adını giyinme odası olarak değiştirdi. Medeniyetler Savaşı karşılıklı hamlelerle kızışıyor, taraflar tüm kozlarını oynuyor. Evet, Adana'yı ve şalgamı buyurun.
Bu ülkede komedyenlerin işi ne kadar zor görüyor musunuz? Yani üniversite rektörü şey yarıştırıyor, komiklik yarıştırıyor.
Evet, devam ediyorum. Yakan şalgam bu kez söndüren şalgam oldu. Siz de o küpürü almışsınız. Demek ki gazetecilik refleksiyle böyle bir şey görünce ikimiz de hemen gündemimizde paylaşmışız. Her derde deva şalgam bu kez yangını söndürdü. Adana'da otogarda asker uğurlamasına katılan gençlerin yaktığı meşale motosikletin üzerine düşünce yangın çıktı. Çevredekiler alevlere litrelerce şalgam suyu dökerek müdahale etti deniyor. Etrafta sudan çok şalgam bulunması da ayrı bir şey demek ki. Hemen şişe şişe su döküleceklerine demek ki su yerine şalgam içildiğini de görüyoruz Adana'da böyle bir haber. Şimdi son olarak biraz daha farklı bir haberle kapatalım. Daha önce Güldür Güldür programında sansür olacak mı olmayacak mı meselesinde tartışmalara da sebep olmuştu. Bakan Nebahat Skeci yayınlandı ve bakan da keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki o ışıltıyı göremedim demiş. Bunu da sosyal medyadan paylaşmış. Güldür Güldür Show'da mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz diyordu. sosyal medyada Nurettin Nebati'ye teşekkür ederek. Peki bundan sonraki Güldür Güldür'de neler vardı? İşte yandaş medyaya bir eleştiri vardı. TR724'te de gördük. Bir tarafta tuvalet kağıtlarındaki pahalılık burada işleniyordu bu skeçte. Bir tarafta da gazeteler var dikkat ederseniz. Ve orada şöyle bir cümle geçiyordu. Tuvalet kağıdına gerek kalmadı. Bunları kullanabiliriz. Evet, bakalım Nurettin Nebati kendisiyle ilgili skeci gülerek keyifle izledim, güldüm ve izledim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim şeklinde böyle değerlendirmiş. Bakalım yandaş medyanın kalemleri, yandaş medyanın yöneticileri, patronları bu skeçle ilgili neler söyleyecekler? Aynı Nebati'nin yorumunu ve Nebati'nin tepkilerini verebilecekler mi? Onları da hep birlikte görelim dilerseniz.
Evet, evet bugün benim iki küpür, atladığım iki küpür var. Onları hızlıca söyleyeyim, sonra müsaade isteyelim. Canan Kaptancıoğlu kararı hakkında verilmiş siyaset ve mahkumiyet, siyaset yasağı ve mahkumiyet kararı kamuoyunda tartışılıyor biliyorsunuz. Çok ilginç destekler geliyor kararla ilgili, yani mahkumiyet kararına. Bir tanesi Doğu Perinçek, öbürü de eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Koca Sakal'ın şeyi. İkisi de kararın doğru olduğunu, haklı olduğunu, suçun sabit olduğunu söylüyor. Doğu Perinçek bir adım daha ileri gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan aydındır, Canan Kaftancıoğlu emperyalizmin aydınıdır diyor. Yani bu koalisyonu zaten hemen her gündeme geldiğinde söylüyoruz. Ergenekon'la AKP ya da Ergenekon'la Erdoğan koalisyonunun çarpıcı bir yansıması olarak kayıtlara geçti bence.
Evet, medyada bugünü dilerseniz burada noktalayalım. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Seyahattesiniz ama fırsatınız olduğu zaman yine birlikte olacağız sanıyorum izleyenlerimize birlikte.
Yarın dönmüş olacağım. Yarın normal şartlarda görüşürüz.
Hoşça kalın.